Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Connor Richardson tarafından yazılan Millennial Money Makeover, Borçtan Çıkmak. Tasarruf alışkanlığı kurmak ve uzun vadeli varlık oluşturmak isteyen genç yetişkinlere yönelik bir kişisel finans rehberidir. Kitap, özellikle öğrenci kredileri, kredi kartı borçları, düzensiz gelirler ve yüksek yaşam maliyetleriyle karşılaşan Amerikan milenyallerinin koşullarından hareket eder. Richardson, önceki kuşakların düzenli iş, ev sahipliği ve emeklilik birikimi sırasına dayanan ekonomik yolunun artık herkes için geçerli olmadığını savunur. Bu nedenle kitabın amacı, okuru yalnızca daha az harcamaya çağırmak değildir. Geliri, borcu, acil durum hazırlığını ve yatırımı birbirine bağlı bir plan içinde ele almaktır. Anlatımın merkezinde borcun psikolojik ve mali yükünü azaltmak, otomatik tasarruf düzeni kurmak ve bugünkü tüketim tercihlerini gelecekteki özgürlükle dengelemek vardır. Türkiye gibi enflasyonun ve kredi maliyetlerinin hane bütçesini etkilediği ortamlarda da kitabın borcu görünür, kılma ve düzenli nakit akışı yaratma ilkeleri uyarlanabilir bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, eski başarı sırasının yerine varlık odaklı bir finans planı koymak. Kitabın temel çıkış noktası, önceki kuşaklar için geçerli görünen ekonomik başarı sırasının milenyaller için güvenilir bir reçete olmamasıdır. Düzenli ve ömür boyu süren iş, erken ev alımı, zamanla artan varlıklar ve rahat emeklilik beklentisi. 1900 krizi sonrasında iş gücü piyasasına giren birçok genç için daha kırılgan hale gelmiştir. Richardson bu değişimi bireysel başarısızlığın kanıtı gibi değil, finansal planın güncellenmesini gerektiren bir koşul olarak ele alır. Bu yaklaşım önemlidir. Çünkü okurun hedefini sadece belirli yaşta ev sahibi olmak ya da dışarıdan başarılı görünmekten çıkarır. Bunun yerine net borç durumunu iyileştirmek, nakit rezervi oluşturmak ve zaman içinde değer üretebilecek varlıklara yönelmek öne çıkar. Kitabın mantığında ev sahipliği otomatik olarak ilk ve tek zenginlik aracı değildir. Önce yüksek maliyetli borçları yönetmek, gelir ile gider arasındaki farkı büyütmek ve yatırım kapasitesi yaratmak gerekir. Bu sıralama ekonomik belirsizlikte hareket alanı sağlar. Türkiye koşullarında da konut, döviz, mevduat ya da farklı yatırım tercihleri değişebilir. Ancak büyük bir yükümlülükten önce ödeme gücünü, acil nakdi ve toplam maliyeti hesaplama ilkesi aynı derecede önemlidir. İkinci olarak, borç kapatmayı tasarruftan önce gelen bir nakit akışı sorunu olarak ele almak, Richardson, borç kapatmayı soyut bir irade sınavı değil, ölçülebilir bir nakit akışı düzenleme işi olarak sunar. Öğrenci kredileri ve kredi kartları gibi yükümlülükler, yalnızca her ay yapılan ödemeleri artırmaz. Faiz maliyeti yoluyla gelecekte tasarrufa ve yatırıma ayrılabilecek parayı da sınırlar. Bu nedenle kitapta borç bakiyesini, faiz oranlarını ve aylık zorunlu ödemeleri açıkça görmek ilk adımdır. Ardından harcamalardan açığa çıkarılan para, borç azaltma planına düzenli biçimde yönlendirilir. Buradaki mantık, küçük ve dağınık tasarruf kararlarından daha güçlüdür. Bir borç kapandığında, ona ayrılan aylık tutar bir sonraki hedefe aktarılabilir ve bütçedeki baskı aşamalı olarak azalır. Kitap özellikle öğrenci borcunu hızlı kapatmanın geçici fedakarlığı ile eğitimin uzun süreli değerini karşılaştırır. Ancak bu öneri her borcun aynı koşulda olduğu anlamına gelmez. Düşük maliyetli borçların, yüksek faizli borçların ve erken kapatma cezalarının ayrı değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'de tüketici kredisi ve kredi kartı faizleri bütçeyi hızla zorlayabildiğinden, borçların maliyetine göre sıralanması daha da kritik olabilir. Temel ders, ödeme planının takvimden çok toplam maliyet ve sürdürülebilir bütçeyle kurulmasıdır. Üçüncü olarak, acil durum fonunu, finansal kaygıyı azaltan ilk savunma hattı yapmak, kitapta tasarruf, uzak bir emeklilik hedefi olarak başlamaz. Önce beklenmedik masraflar karşısında yeni borç alınmasını önleyecek bir acil durum fonu kurulur. Bu fonun işlevi, iş kaybı, sağlık harcaması, araç veya evle ilgili onarım gibi düzensiz giderlerin kredi kartına yüklenmesini engellemektir. Böylece kişi, daha önce kapatmaya çalıştığı borç döngüsüne geri dönmez. Richardson'ın çerçevesinde birikimin değeri yalnızca kazandırdığı getiriyle ölçülmez. Aynı zamanda karar verme baskısını azaltmasıyla ölçülür. Hesapta ayrılmış nakit bulunması, beklenmedik bir gideri panikle karşılamayı ve yüksek maliyetli finansmana başvurmayı daha az olası hale getirir. Kitabın pratik yönü burada belirgindir. Çünkü hedef büyük bir servet biriktirmekten önce düzenli bir güvenlik payı oluşturmaktır. Bunun için maaş günü, otomatik aktarım yapmak, ayrı hesap kullanmak ve fonu gündelik harcamalardan ayırmak gibi davranışsal araçlar mantıklıdır. Fonun büyüklüğü herkes için aynı değildir. Gelir istikrarı, bakmakla yükümlü olunan kişiler, sigorta kapsamı ve kira gibi zorunlu giderler değerlendirilmelidir. Türkiye'de fiyat değişimlerinin hızlı olduğu dönemlerde, asil durum parasının erişilebilirliği ile satın alma gücünü koruma ihtiyacı arasında ayrıca denge kurulmalıdır. Yine de temel amaç değişmez, beklenmedik bir olayın kalıcı borca dönüşmesini önlemektir. Dördüncü olarak, FOMO kaynaklı harcamayı gelecekteki seçenek kaybı üzerinden yeniden düşünmek, Millennial Money Makeover. Finansal kararların yalnızca hesaplama tablosuyla verilmediğini kabul eder. Sosyal medya, arkadaş çevresi ve deneyim odaklı tüketim, kişinin bütçesini aşan harcamaları normal göstermeye eğilimlidir. Bu bağlamda FOMO, yani bir şeyleri kaçırma korkusu, önemli bir engel olarak ele alınır. Sorun seyahat etmek, dışarı çıkmak veya sosyal deneyim yaşamak değildir. Sorun, bu harcamaların borçla finanse edilmesi ya da temel hedefleri sürekli ertelemesidir. Richardson'ın yaklaşımı, bugünkü keyfi bütünüyle reddetmekten çok, kaçırma korkusunun yönünü değiştirmektir. Anlık bir etkinliği kaçırmaktan endişe eden kişi, borçsuz yaşama, güvenli birikime veya yatırımın zaman içindeki etkisine geç kalmayı da hesaba katmalıdır. Böyle bir karşılaştırma, harcamayı ahlaki bir suç olmaktan çıkarır ve tercihlerin fırsat maliyetine odaklanır. Uygulamada kişi sosyal harcama için önceden belirlenmiş bir tutar ayırabilir. Büyük masraflar için bekleme süresi koyabilir ve çevresinin tüketim standardını kendi hedefi saymaktan vazgeçebilir. Özellikle dijital platformların görünür tüketimi sürekli teşvik ettiği bir dönemde bu analiz günceldir. Türkiye'de düğün, tatil, elektronik eşya veya dışarıda yeme gibi sosyal beklentiler bütçeyi zorlayabilir. Kitabın yararlı yanı, bu beklentilere körü körüne uyum yerine, kişinin kendi finansal önceliğine göre sınır belirlemesini istemesidir. Son olarak, otomatik tasarruf ve yatırım ile iradeye değil sisteme dayanmak, kitabın vaat ettiği dönüşüm tek seferlik bütçe kesintilerinden değil. Tekrarlanabilir bir sistemden doğar. Borç azaltma ve acil durum fonu için oluşturulan nakit akışı, zamanla tasarruf ve yatırım için kullanılabilir hale gelir. Richardson'ın genel yaklaşımında otomasyon önem taşır. Gelir hesaba geçtiğinde belirli tutarın doğrudan borç ödemesine, birikime veya yatırım hesabına aktarılması, kararın her ay yeniden verilmesi ihtiyacını azaltır. Bu, kişisel finansın davranışsal yönüne uygun bir yöntemdir. İnsanlar niyet ettikleri halde parayı ay sonunda kalan miktardan biriktirmeye çalıştıklarında çoğu zaman harcamalar birikimin önüne geçer. Önceden tanımlanmış aktarım ise birikimi bütçenin artığı olmaktan çıkarır. Bununla birlikte yatırım, borç yönetimi tamamlanmadan rastgele risk almak anlamına gelmez. Kitabın sıralı planı, önce mali zemini sağlamlaştırmayı, ardından geleceğe dönük varlık oluşturmayı öne alır. Oker kendi ülkesindeki vergi kurallarını, yatırım ürünlerini, enflasyonu, kur riskini ve likidite ihtiyacını ayrıca incelemelidir. Çünkü kitap Amerikan finans sistemine göre yazılmıştır ve ürün önerileri doğrudan taşınamaz. Buna rağmen düzenli katkı, maliyetleri anlama, uzun vadeli düşünme ve yatırımı tüketimden sonra kalan tesadüfi paraya bırakmama ilkeleri geniş ölçüde geçerlidir. Kitabın güçlü mesajı, zenginliğin gösterişli bir harcama düzeyi değil, seçenek yaratacak şekilde kurulmuş bir mali düzen olduğudur. Sonuç olarak, Millennial Money Makeover, özellikle borçları nedeniyle bütçe üzerinde kontrol kaybettiğini düşünen, tasarrufa nereden başlayacağını bilemeyen ve finansal hedeflerini somut bir sıraya koymak isteyen genç yetişkinler için uygundur. Öğrenci kredisi, kredi kartı borcu veya düzensiz harcama alışkanlığı bulunan okurlar, kitabın önce borcu görünür kılma, sonra acil durum rezervi oluşturma ve ardından yatırım kapasitesi yaratma düzeninden pratik yarar görebilir. Finans konusunda tamamen yeni olanlar için erişilebilir bir başlangıç çerçevesi sunarken, temel kavramları bilenlere de harcama davranışları ve otomasyon konusunda hatırlatmalar sağlar. Kitabı benzer kişisel finans eserlerinden ayıran nokta, milenyallerin karşılaştığı ekonomik belirsizliği arka plana almasıdır. Richardson, geleneksel başarı ölçülerini olduğu gibi tekrar etmek yerine, iş güvencesinin zayıfladığı ve borç yükünün arttığı koşullarda varlık oluşturmanın yollarını tartışır. Ayrıca deneyim tüketimi ve FOMO gibi kuşağa sık bağlanan davranışları yargılayıcı olmadan finansal fırsat maliyeti açısından ele alır. Bununla birlikte okur, Amerikan öğrenci kredisi sistemi, vergi düzeni ve yatırım araçları ile ilgili ayrıntıları kendi ülkesine doğrudan uygulamamalıdır. Türkiye'de faiz, enflasyon, mevzuat ve yatırım seçenekleri farklıdır. Kitabın en kalıcı değeri, belirli bir ürünü seçtirmekten çok, parayı amaçlara göre sıralamayı öğretmesidir. Borç azaltma, güvenlik payı ve uzun vadeli yatırım arasında kurduğu düzen, kişiye daha kontrollü kararlar vermek için işlevsel bir temel sağlar. Destek olmak isterseniz Connor Richardson kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.